Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Bugün Yeniçerileri konuşacağız, Osmanlı Askeri Teşkilatı'nı, sosyal hayattaki yerini, askeri hayattaki yerini ve elbette ki darbeleri. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Osmanlı askeri düzen deyince sadece Yeniçerileri mi hatırlarız?
Şimdi kime sorsanız Yeniçeriler diyor. Yani bütün romanlarda, filmlerde, hikayelerde herkesin gözünde Osmanlı askeri dendiği zaman akla gelen figür Yeniçeri figürüdür. Onun da malum kendisine mahsus bir kıyafeti vardır. Keçe külahı, işte silahları, kıyafetiyle. Halbuki Osmanlı ordusunun esasını Yeniçeriler teşkil etmiyorlar. Yeniçeriler Osmanlı ordusunda küçük bir gruptur. Osmanlı ordusu mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında en kalabalık 200-300 bin kişilik mevcudunun yani %20'si bile değildir Yeniçeriler.
Onun dışında taşradan gelen
eyalet askerleridir. Önce onu söyleyelim, eyalet askerleridir. Bunlar kimdir? Eyalet askerleri hafif süvari ve hafif piyadelerdir. Osmanlı Devleti toprakları biliyorsunuz tımar, zeamet ve hastiye dirliklere ayrılıyor. Daha doğrusu şöyle, İslam hukukuna göre devlet bir yeri fethettiği zaman oradaki araziler, tarlalar, topraklar hazinenin malı oluyor, Beytülmal'in malı oluyor ve bunlar çiftçilere, halka kiraya veriliyor. Peki kim veriyor bu kirayı? Tımarlı sipahi dediğimiz dirlik sahipleri. Bunlar kendilerine verilen dirliklerdeki arazileri, işte ne kadarsa büyüklüğü, bölüp bir ailenin geçinebileceği kadar parçalara ayırıp bunlara dirlik deniyor. İşte küçükse tımar, biraz büyükse zahmet, biraz büyükse has deniyor. Köylülere kiralıyorlar. Köylü burayı ölene kadar ekip biçiyor. Öldükten sonra çocuklarına geçiyor. Mahsulü ekip biçiyor. Onda birini sipahiye veriyor. Sipahi bu onda biri memlekete, merkeze göndermiyor. Zaten bu zor olduğu için bu sistem böyle kurulmuş. Bunu satıyor. Bunun karşılığında asker besliyor. Nedir? İlk 3000 akşede asker beslemiyor. Bu kılıç hakkıdır. Yani maaştır. Şimdiki çıplak maaş diyorlar. Yani
net maaş.
Net maaş. İkinci 3000'de bir asker. Üçüncü 3000'de bir asker böyle asker besliyor. Kimdir bu askerler? Oğludur, yeğenidir, köylüsüdür, kölesidir, fark etmez. Bu askerler atıyla, zırhıyla, kılıcıyla, kalkanıyla,
eğitimiyle,
talimiyle yetiştiriyor. Normal zamanda bunlar işlerine güçlerine bakıyorlar. Ama harp olduğu zaman tımarlı sipahi kaç askeri varsa cebeli derler bunları. Cebe silah demek. Alıp ondan bir yukarıda yüzbaşı var. Bir yukarıda alay beyi, bir yukarıda sancak beyi, bir yukarıda beyler beyi. Böylece bir ordu teşekkür edip
bir ağacın sefere dalları
gidiyor.
Gibi.
Evet, aynen öyle. Bu sistem kurulmuş. Şimdi bunları biz eyalet askerleri diyoruz. Bunlar Türktür. Büyük ekseriyeti Türktür. Ordunun esas yekününü teşkil eder. Bir de kapı kulu askerleri vardır. Kapı padişahın kapısı, kulu da onun kulu. Yani padişaha hizmet edenler manasına gelir. Vezir kulu mesela, vezir kapısının kulu, vezire hizmet edenler. Herkesin kapı kulu vardır ama kapı kulu münhasıran padişahın hususi askerleri demek. Bunların kuruluşu çok eskilere dayanıyor. Bunlar ağır piyade ve ağır süvarilerdir. Yani silahlarıyla profesyonel askerlerdir, maaşlıdırlar, kışlalarda kalırlar. Diğerlerinden farkı bu. Evlenmezler.
Şimdi bizdeki ordu askerlerine benziyor.
Bizdeki biraz benziyor ama işte farkı kışlalarda yatıp kalkarlar. Evlenmezler belli bir yaşa gelene kadar, subay olana kadar. Kendi işlerinden terfi edip subay olmaları mümkündür. Ve bunların hemen hemen tamamına yakını Türk asıllı değildir. Devşirme veya köle asıllı kimselerdir. Osmanlı Devleti nüfusunun yarısı gayrimüslim. Bu gayrimüslim nüfusun klasik devirde memur olması, asker olması mümkün değil. Çünkü Osmanlı Devleti bir dini devlet, şer'i bir devlet, gayrimüslimlerin amir olması mümkün değil. Peki bunlardaki zeki ve kabiliyetli insanlardan nasıl istifade edeceğiz? Şimdi Amerika'nın yaptığı gibi farklı beyinlerden nasıl istifade edilecek? Bu yol kurulmuş. Ya esirdir bunlar, esir alınmıştır savaşta veya esir alınmadan devşirilmiştir. Bu çocuklar Türk İslam terbiyesiyle büyütülür. Yeniçeri yapılır veya devlet adamı olmak üzere yetiştirilir.
Aslında devşirildiğinde önce ne tarafa doğru ayrılacağına belli kesin oluyor. Bir karar vermiyorlar ama sonra istidadıyla
acemi olanlar mektebinde doğru belli oluyor. Evet. Yani bu çocuklar önce bir zeka testine tabi tutuluyor. Yani en eski zeka testini, o bilinen en eski zeka testini Osmanlıların yaptığını bu hususta çalışan meşhur profesör Terman söylüyor. Bu zeka testi şimdiki gibi tabii rehberlik merkezinde yapılan testler gibi değil. Bu işten anlayan kaiflerin gerek çocuğun hal hareketlerinden, mimiklerinden, görünüşünden, gerekse belli hadiselere verdiği reaksiyonlardan ve sorulan suallere alınan cevaplardan teşekkül ediyor. Böylece bir kategorizasyon yapılıyor. Bu çocuklar zeki ve kabiliyetli olanlar alınıyor. Yani belli yaşın üstünde tabii 8-10 yaşından küçük çocuklar alınmıyor. Her aileden alınmıyor. Tek çocuğu olandan alınmıyor. Yahudi ve Ermenilerden alınmıyor. Çünkü onun hukuki sebepleri var. Ondan sonra bir köylü ailenin yanına veriliyor. O köylü ailede Türkçe öğreniyor, İslamiyet'i öğreniyor. Ondan sonra Acemi Oğlanlar Mektebi'ne alınıyor. Bugünkü ilkokulun muadilidir. Edirne'de var, İstanbul'da var. Şimdiki İbrahim Paşa Sarayı, Galatasaray Lisesi birer Acemi Oğlanlar Mektebi'ydi. Burada çocuklar bir kere daha bir sınanıyorlar. Fire verenler okuldan ayrılıyorlar. Fire vermeyenler yine kategorizasyona göre zekası ve fiziği düzgün olanlar saraya alınıyor. Enderun Mektebi'nde devlet adamı olmak üzere yetiştiriliyor.
Orada da eğitim devam ediyor.
Devam ediyor. Bundan daha ikinci sırada derecede olanlar Yeniçeri Ocağı'na asker olmak üzere yetiştiriliyor. Acemi deniyor bunlara. Her iki tarafta da Acemiler deniyor. Burada yetişiyorlar. Sonra Yeniçeri oluyor veya devlet adamı oluyor. Tabii bunların hepsinin zeki, kabiliyetli, fiziği düzgün, sağlıklı, en mühimi talihli insanlar olduğunu söylemek mümkün.
Şimdi o günün tanımlaması içinde, o günün yaşam biçimi içinde talihli olduğunu düşünüyoruz.
Bir Balkan köyünde en fazla olabileceği o köyün papazı, ortalama olacağı bir domuz çobanı iken, şimdi bir sadrazam, padişah, eniştesi, damadı olmak ikbali önünde açılıyor.
Bir kapı açılıyor.
Kapı açılıyor. Evet, bazı şeylerden feragat ediyor ama milliyetinden, dininden önünde hayat için çok büyük şeyler açılıyor.
Ama baktığınız zaman bunlar da insan için aidiyet duygusu açısından oldukça önemli. Ama çok küçük alındıkları için yeni bir yere bu aidiyeti oluşturuyorlar.
Orta çağ ve yeni çağdan bahsediyoruz. Yani harplerin, iç sıkıntıların, açlığın, sefaletin çok köylerde hakim olduğu yerlerden bahsediyoruz. Doğru ama hiçbir şeyin pahasız olmuyor. Yani belli bir şey elde etmek ancak belli şeylerden
fedakar lazım.
Evet, Osmanlı bedel ödemiş. Yani mesela icabında devlet için, millet için kendi fertlerini feda etmiş. Rahatını, huzurunu feda etmiş. Osmanlı padişahlarına savaş meydanlarında ölen var. Mağlubiyet haberini alıp kahrından inme indirip ölenler var. Yani bu böyle bir şey. Belli bir şeye giriyorsanız bunun da karşılığını nimet külfet karşılığı.
Bekası için kardeşlerinden, çocuklarından bile sırası
geldiğinde vazgeçmiş. Kendi canından vazgeçmiş. Şimdi Osmanlı Devleti asker kuruluşunu herkes biliyor az çok. Bir aşiret. Bu aşiretin tabii bütün eli silah tutan askerleri, erkekleri askerdir. Ama artık devlet kurulduktan sonra sistemli bir orduya ihtiyaç duyuluyor. Orhan Gazi ki ilk müstakil hükümdardır. Çünkü Osman Gazi vefatına kadar hemen hemen neredeyse Selçuklu Sultan'a ve Moğollara tabi olmuştur. Orhan Gazi'den itibaren bu şeyin ortadan kalktığını görüyoruz. Bu bağlılığın daha müstakil bir hükümdardır Orhan Gazi. Yaya ve Müsellem adıyla bir ordu kuruyor. Yayalar var, Müsellemler var. Yani atlılar ve piyadeler. Bunlar aşiretlerin genç delikanlılarından seçilmiş ücretli askerler. Normal zamanda çiftinde, çubuğunda, işinde, gücünde belli zamanlarda talim için bir araya geliyor. Sefer yapıldığı zaman toplanıyorlar. Bir sistem kurulmuş ve sefere gidiyor. Zaten devlet küçük. Yani askeri projelerde ona göre. Ama tabii Osmanlı Devleti'nin kuruluşu Avrupalı tarihçilerin de ittifakıyla beyan ettikleri üzere gaza ruhu üzerinedir. Gaza ruhu şu demek, Allah'ın isminin her yerde duyulmasını sağlamak. Hani şimdi şirketlerin misyonu, vizyonu deniyor ya, Osmanlı'nın misyonu da budur. Yani Allah'ın adını her yere yaymak. Bu savaşlar, yapılan fetihler bunu bu sebepledir. Yani toprak alalım, ganimet alalım. Daha çok kişi bizim önümüzde diz çöksün, hakimiyetimizi tanısın. Bunun için değildir. Ve buna bağlı işte müdafaa harpleri. Böyle olunca devletin esası gaza ruhuna bağlı olunca tabii ki asker bir devlet ve asker bir millet olmak mecburiyetindesiniz. Yani devamlı neticede harp ve müdafaa, fetih bunlarla haşır neşirsiniz. Güçlü ve teşkilatlı bir ordunuz olması lazım.
Zaten ordu kurmak ya da asker olmak Türk milletine çok yabancı bir kavram değil.
Çünkü Türkler Orta Asya'dayken bulundukları coğrafi yapı itibariyle bir tarafta Çinliler, bir tarafta Moğollar devamlı savaş halindeydiler. Yani İsveç, Norveç gibi memleket hiç olmadı Türklerin yaşadığı yerler. Sonra göçtükleri İran, Türkistan havalesi yine aynı. Ve Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu daha stratejik bir yer, jeostratejik bir yer. Geçiş noktası. Bulunduğu coğrafya itibariyle devamlı harplerin ve müdafaa problemlerinin olduğu bir yer. Onun için hep teyakkuzda kalmak mecburiyetinde.
Bunun bu asker
millet olmanın doğuran zaruretler bunlardır. Selçuklular önlerinde örnek her zaman. Selçuklu ordusu buna benzer bir orduydu. Ta Hunlardan beri gelen bir gelenek. Hunlarda da bir Hakan'ın ordusu vardı. bir boy beylerinden teşekkür eden ordu vardı. Aynısı Selçuklularda da, Osmanlılar da bunu devam ettirdiler. Dediler ki biz de bir padişaha bağlı bir ordu, profesyonel bir ordu kuralım. Küçük birlikler, bir de yine eyalet askerlerinden bir ordu kuralım. Bu geleneği devam ettirdiler. Murat Hüdavendigâr zamanında, Murat Hüdavendigâr ve onun vezirleri işte Timur Taşpaşa, Bektaş Paşa gibi vezirler dediler ki, Kara Rüstem gibi kaz askerler, biz savaşta esirler alıyoruz. Bu esirlerin beşte biri devlete ait. Devlet bu beşte bir esirleri ne yapacak? Bunlardan kabiliyetli olanlarını asker yapalım.
Ama bu bir risk değil mi yani? Daha önce ne kadar size karşı savaşmış
risk
bir askeri?
Risk ama tarihte riski çok düşük olduğu görülmüş. Bunu daha önce Abbasiler yapmış, Selçuklular yapmış, Romalılar yapmış.
Hani bağlanmışlar mı yeni katıldıkları
bağlanmışlar
orduya?
Bu da bir psikolojik durumdur. Yani insanlar yeni statülerine normalden daha fazla bağlanıyorlar. Nitekim mesela Yeniçeriler ve devşirmeler Türk İslam kültürüne hakikaten Türk İslam olanlardan daha fazla bağlanmışlardır. Osmanlı tarihi boyunca bütün problemler Türk ve Müslüman olanlardan çıkmıştır.
Ve yeni tanıştıkları ve belki daha içlerine sindirdikleri
kimseleri
için
yok. Neticede orada kendilerini ispat etmek mecburiyetindeler. Onun için aykırı hareketlere girmemişler. Girememişler. Pozisyon itibariyle bunun yani riski olduğu kadar avantajı da olan bir sistem. Ama ilk maksat buydu. Esirlerin değerlendirilmesi. Bir kanun çıkarttılar. Esirlerin beşte birini şer'i hukuk devlete veriyor. Biz de bu beşte biri seçerek alacağız ve bunlardan asker yetiştireceğiz. Kanunun adı Pençik Kanunu'dur. Penç beş demektir. Pençik beşte bir demektir Farsça. Pençe oradan geliyor. Pençşembih, perşembe oradan geliyor. Ve Pençik Kanunu'yla esirler alınıyor ve bunlar asker olarak yetiştiriliyor. Ama zaten ordunun yekünü değil bunlar. Çok sıkı bir disiplinle yetiştiriliyor. Türk İslam kültürüyle yetiştiriliyor. Ama ordunun yekünü yine Türk asıllı eyalet askerleridir. O zaman da Osmanlı Devleti küçük. Küçük derken gene Marmara bölgesi, biraz Ege'den, Balkanlar, biraz Karadeniz'den, biraz Anadolu'dan ve Rumeli. Yani geniş Rumeli'de toprakları var Orhan Gazi zamanında. Biz de Üsküdar'a kadar alınmış. Sultan Murat Hüdavendigâr zamanında bu sistemin yerine bu sistem kanunlaştırıldı. Sultan 1. Murat zamanında. Sultan 1. Murat'ın oğlu Yıldırım Bayezid zamanında devam etti. Yıldırım Sultan Bayezid'in vefatından sonra Fetret Devri. Fetret Devri'nde biliyorsunuz saltanat mücadelesi var 4 şehzadenin. Bu devirde fetihler durdu. Fetihler durunca gerek esir alınması gerek devşirme esir alınması zaafa uğrayınca dediler ki biz bir sistem yapalım. Sadece esirler değil, bizim gayrimüslim vatandaşlarımız var Rumeli'de. Sırp, Rum, Bulgar. Bunlar bu haliyle asker olamazlar. Çünkü askerlik, cihat bizatihi Müslümanlara bir vazifedir. Namaz kılmak nasıl Müslümanlara vazife? Gayrimüslimler namazla mükellef değilse, oruçla mükellef değilse, cihat da bir ibadettir. Yani Allah'ın adını yaymak bir ibadet. Bir gayrimüslimler siz bu ibadeti bekleyemezsiniz. Ama bunlardan da istifade etmek istiyoruz. Hem devlet hizmetinde hem askeri hizmetlerde. Bunların da zeki ve kabiliyetli gençleri var. Bunları biz diyorlar devşirelim, işlerinden seçelim işe yarayanları ve asker olmak üzere, devlet adamı olmak üzere yetiştirelim.
Peki bir parantez açacağım. İslami hukuka göre bunları alıp Müslüman yapmak uygun mu?
Söyleyeceğim. Şimdi hem de bunların içinde işe yarayanlarını alırsak bu topluluklar bir potansiyel tehlike olmaktan çıkar. Yani bir topluluğun içinde zeki, kabiliyetliler yoksa onlara liderlik edecek kimse olmaz. Size itaat eder. Şimdi bu çocukların alınmasını bir hukuki zemine dayandırmışlar. Bir kere her çocuk Müslüman olarak doğar. Hadis-i şerif. Sonra annesi babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. Hazreti Peygamber böyle buyuruyor. Onun için mesela buluğa ermeden ölen gayrimüslimlerin çocukları cehenneme gitmezler. Halbuki onlar normalde gayrimüslim sayılırlar. Gayrimüslim mezarlığına gömülürler. Ama onlar yaratılış itibariyle Müslüman sayılırlar. Buluğa erene kadar.
O zaman bu devşirmenin de buluğa erene kadar
temeli bu. Zaten öyle yapılıyor. İkincisi İmam Şafii diyor ki Hazreti Peygamber zamanında Hristiyan ve Yahudi olanlar biz müsamaha ederiz. Çünkü onlar bir dine mensuptular. Semavi bir dine. İşte İsa Aleyhisselam'a veya Musa neyse. Müsamaha ederiz. Onların çocuklarına da bu dini intikal ettirmelerine müsamaha ederiz. Ama Hazreti Peygamber geldikten sonra artık ne İsa'nın dini ne Musa'nın dini devam eder. Hepsi Muhammed Aleyhisselam'a inanmak mecburiyetindedirler. Yani ehli kitap sayılmazlar. Evet, son din çünkü ve onların dinini de ikrar ediyor. Çünkü nereden bilelim biz bu dinin doğru olduğunu? Sizin peygamberinize itibar ediyor. Sizin peygamberinize kıymet veriyor. İslamiyet'te Hazreti İsa'yı ve Hazreti Musa'ya hakaret eden dinden çıkar. Yani bu kadar ağır hüküm var. Buna rağmen Müslüman olmamışlarsa o zaman biz bunlara Hristiyan ve Yahudi muamelesi yapmayız. Yani bir semavi dine inanıyor muamelesi yapmayız. Diğer ateistlerle, puta tapanlarla aynı muameleyi yaparız. Binaenaleyh biz bunların topraklarını fethettiğimiz zaman bunlara vatandaş statüsü değil, esir statüsü tatbik ederiz diyor İmam Şafii. Osmanlılar Hanefi'dir. Hanefiler böyle demiyor. Ama Şafiler böyle diyor. Osmanlılar zaman zaman memleketin menfaati için veya umumun menfaati için gerekli gördüklerinde diğer mezheplerin hükümlerinden istifade etmişler. Bu da onlardan bir tanesidir. İşte ulema diyor ki bu çocukların devşirilmesi hem Hazreti Peygamber'in bu hadisi şerifine uygundur hem de İmam Şafii'nin bu içtihadına uygundur. Yani onun için Ermenilerden ve Yahudilerden devşirme alınmıyor. Çünkü bunlar İslamiyet geldiği zaman mevcut olan dinlerdir. Ama Sırplar, Bulgarlar, Rumlar bunlar sonradan İslamiyet ortadan çıktıktan sonra Hristiyan olmuş kimselerdir. Onun için bu statüden istifade edemezler. Biz bunları esir muamelesi yaparız. Çocuklarından da istediğimizi alır, devşiririz demişler İmam Şafii'ye göre.
Peki. Kısa bir ara vereceğiz hemen arkasından. Yeniçeri nedir? Yeniçeri ocakları ne anlama gelir? Nasıl eğitim alırlar? Üzerine giydiklerinin nasıl anlamları vardır? Ve isyanlardaki rolü nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buruk İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Yeniçerileri konuşuyoruz. Şimdi Yeniçeriler deyince bir kere tabii sadece savaşta görev yapmamış Yeniçeriler. Aynı zamanda asayiş, güven, sosyal hayat içindeki
yangın
huzurun
söndürme, sefarethanelerin bekçiliği, kale muhafızlığı gibi çok yönlü hizmetleri vardı Yeniçeriler. Polistir aynı zamanda.
Çünkü Yeniçeriler diğer askerler gibi savaş yokken başka iş yapıp yani değil, evet. Sonrasında savaşa katılmamışlar. Peki Yeniçeri kimdir?
Yeniçeri, yeni asker demek. Onlara bu ismi veren efsaneye göre Hacı Bektaş Veli. Ama tarihçilere sorarsanız Hacı Bektaş Veli çok evvel yaşamıştır. Bu ismi veren ya Bektaşi tarikatından bir şeyh veya Bektaş Paşa'dır. Devşirme kanununu yapan.
Peki Bektaşilikle Yeniçerilik arasında
İsmat buradan geliyor. Hatta
isim sahibi.
Hatta rivayete göre o Yeniçerilerin giydiği o meşhur börkün, beyaz börkün de arkaya doğru kıvrılan börkün de sembolik ifadesi Hacı Bektaş Veli'nin eliyle her askerin böyle başından aşağı doğru sıvamış.
Ona bir
bereket
şey
duası yapmış. Onu sembolize etmek üzere Yeniçeriler o börkün arkası vardır. Aslında o bir zırhtır. Yani
kalın keçedir. Boynu
kolay
koruyor.
Kolay kılıç, ok ona işlemez. Yani tabii çok yakından işler ama uzaktan işlemez. Bir savaş kolaylığı veriyor. Hem de arkayı böyle tutarak önünü daha rahat görmesini temin ediyor. Ama böyle de bir sembolik ifadesi var. İşte bu kuruluşunda Hacı Bektaş Veli'nin dua etmesinden dolayı Yeniçerilerle Bektaş tarikatı arasında bir bağ var. Bektaş tarikatı o zaman çok yaygın bir tarikat da Anadolu'da. Ahmet Yesevi halifelerindendir. Hacı Bektaş Veli halifesinin halifesindendir. O sebeple Anadolu'da Bektaş tekkeleri çoktu. Ve devlet kuruluşunda her şeyde dini bir tema vardır. Mesela esnaf teşkilatı da daha önce anlattık. Ahilik bir aslında tarikatların esnaflığa tesirini gösteriyor. Burada da askerler tasavvufi bir kültür içine alınarak yaptıkları işin sadece bir askerlik olmadığı, militer bir hizmet olmadığını onlara nakşettirmek istemişler ve tasavvufi bir terbiyeye tabi tutmuşlar.
Bir de tabii onları boşta bırakmamışlar.
Evet.
Yani
normal zamanlarda
işe ahlaki ve dini bir sorumluluk da yüklemişler.
Çünkü elinde silah olmak, güçlü olmak çok tehlikelidir. Böyle olan insan bir an gelir ki haklıyı haksızı unutur, zulmü adaleti unutur ve kılıç bende, ben haklıyım der ve nitekim olmuştur bu. Onun için bunu tasavvuf terbiyesiyle önlemek istemişler. Sadece bu değil. Mesela Yeniçeri Ocağı'nda tabur imamları, orta imamları vardır. Müftüler vardır. Her ortada cami var. Burada cemaatle namaz kılınıyor. Bu imamlar, aynı zamanda subay bunlar, devamlı vaaz veriyorlar Yeniçerilere, nasihat ediyorlar, dini mevzulardan bahsediyorlar. Yani bu ordunun bir kuru kalabalık veya bir silahlı caniler topluluğu değil, hangi maksat için çalıştıklarını bilen şuurlu bir topluluk olması istenmiş. Baştan bu idealizmle kurulmuştur Yeniçeri Ocağı ve çok da hayırlı hizmetler yapmıştır. Kuruluşunda sayıca çok az, 3000 kişi, 2000 kişi daha giderek artmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında sayıları 4000'dir. Bunların bir kısmı piyadedir. Bunları Yeniçeri diyoruz. Bir kısmı sipahidir, atlılar. Tabii sadece sipahi piyade olmaz. Top arabacıları var mesela, topları çıkan. Topçular var, cebeciler var, silahları muhafaza eden. Lağımcılar var. Lağım dediğiniz bu şimdiki tuvalet tünel lağımı kazan. Değil, tünel kazanlar, kaleleri. Bunların hepsi bu ocağın içindedir. Yani Yeniçeri Kapıkulu askerlerinin içindedir, Yeniçeri Ocağı'nın içindedir. Subayları devlet hizmetinde yetişmişti. Önce kendilerinden terfi ederek subay olanlar başlarına geliyor. Sonra devlet daha ziyade Enderun'da yetişmiş olanları oraya reis yaparak bir yandan Yeniçeri Ocağı'nı kontrol etmeye çalışmıştır. Yeniçeri Ocağı'nın kuruluş sebebi bu. Yeniçeriler ne yaparlar? Savaşta, savaşa katılmazlar. Padişahın otağının etrafında beklerler. Savaş kızıştığı zaman savaşa müdahale ederler. Veya padişahın otağını korumak için muhafız vazifesi yaparlar. Bunlar
yani girmez. Saldıran ya da savunan grup içinde değiller.
Hiçbir zaman Yeniçeriler saldırmazlar. Ancak dediğim gibi savaş kızışmış. İstanbul'da da öyle. İstanbul'da eyalet askerleri savaş. Ulubatlı Hasan bir Yeniçeri değildir. Ulubatlı bir Türk. Yeniçeriler padişahın otağının etrafında bekliyorlar. Ama son hücumda hepsi birden hücum ettikleri için Yeniçeriler de hücum etti. İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye gazel diyor Yahya Kemal. Halbuki fetheden Yeniçeriler ama eyalet askerleri var. Bayrağı diken bir kere eyalet askerlerindendir Ulubatlı
Hasan. Onun da Ulubatlı Hasan'ın olup olmadığı tarihte tartışılıyor bir tarafta.
Ama Bizans tarihiyle bile bahsediyor. Yani bu her şeye şüpheyle bakmak, yani bize anlatılan tarih yalandır sansasyonu da bir abartılıyor. Evet. Yani devamlı üzerinde duruyoruz tarihi mevzularda ama bu daha ziyade yakın tarihte yapılıyor ve eski tarihte bazı şeyler hamasete dökülüyor. Tamam doğru ama her şeyde şüpheyle bakmak, yok gemileri şeyden indirmedi, evet. Yok Ulubatlı Hasan yok, yok Osmanlılar Müslüman değildi, yok Budist'ti, yok bilmem şuydu buydu. Bunlar yani artık gülünç oluyor.
Dikkat çekmeye çalışırken
evet,
galiba
biraz öyle oldu. Ben buldum, yeni bir şey buldum, bak hiç kimsenin bilmediği bir şey. Yani çok da mühim değil. Yani oraya birisi dikti bayrağı. Yani bu hatta sanmış değilmiş, bu kadar mühim değil.
O ismi bir sembol gibi görmek lazım.
Ama bu isim geçiyor eski kroniklerde. Doğrudur, yanlıştır, orasını biz bilemeyiz ama bunu sorgulamamız mümkün değil. Yani Eyüp Sultan değil bu kabir. Uydurma birisi, bunu bile söylediler meşhur tarihçiler. Sırf milleti gaza getirmek için mezar uydurdular. Yani bunun artık sonu yok. Yani her şeyi sorgulamanın sonu. Osmanlılar Türk değil, Moğol'dur. İşte adı Osman değil, Otman yani falan filan. Neyse orası zaten çok da mühim değil. İşte Yeniçeriler ağır piyade ve süvari hüviyetleriyle profesyonel askerdirler. Bunlar paralı askerler, çok kabiliyetlidirler. Bunlar acemi olanlar mektebinde tahsille beraber talim. Mektebi bitirip de acemi olduktan sonra ocakta talim görürler. Usta subaylar tarafından attığını vuran birer asker haline alırlar. Bunlarda şiddetli otokontrol vardır. Aç kalmaya alıştırılırlar. Mesela bazıları soruyor, 25 yaşına kadar evlenmiyorlar. Bunlar hiç kadınlarla münasebet... Bunlara o otokontrol alıştırılıyor. Yani kadınsız yaşama, icabında aç yaşama, uykusuz yaşama, soğuk ve sıcakta yaşama.
Şimdiki özel kuvvetler gibi.
Evet, onlara herkes gibi düşünmemeli bunları. Yani insanlar kendilerini eski tabirle tekasüfle, yani yoğunlaşma, meditasyonla bazı şeylere alıştırabiliyor. Hatta bazı insanlar ameliyatın acısını duymuyor kendisini.
Narkozsuz.
İşte bunu ona öğretiyorlar. Yeniçerilerin en mühim hususiyeti budur.
Şimdi de tabii filmlerin, dizilerin, kitapların anlattığı bir Yeniçeri profili var. Bir de şu anda sizin bize anlattığınız bir Yeniçeri profili var.
Yani birbirine benziyor ama tabii ne o kadar ne o kadar. Yani pala bıyıklı, böyle iri yarı vurduğunu deviren bir Yeniçeri, kaba saba değil tabii ki. Ama güçlü bir asker. Yani kaliteli bir asker. İyi bir nişancı. İyi ok kullanan. Tabi onlar arasında da ihtisaslaşma var. Yani kılıçta mahir olanlar, okta mahir olanlar, binicilikte onlar var ama hepsinde bu var. Hatta ateşli silahlar çıktıktan sonra ateşli silahlar, keçeye pala sallarız, şeye kurşun atarız, küpe kurşun atarız diye onların meşhur sözleri var. Şurası bir hakikattir ki Yeniçeri Ocağı muazzam bir disiplinin tatbik edildiği bir yerdir. Bu disiplin zaten Osmanlı'nın her şeyinde var. Ama tabii disiplin de gevşemek içindir. Disiplin de gevşediği zaman onun sonu kar çığı gibi oluyor.
Bir de tabii fetihlerden sonraki Yeniçerilerle önceki, yani fetihlerin farklıdır. Devam ettiği dönemdeki Yeniçerileri farklıdır. Farklı görmek lazım.
Yani bir şey uzadığı zaman belli bir dejenerasyona uğruyor. İlk dejenerasyonu biz Fatih Sultan Mehmet devrinde görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığı zaman çeşitli sebeplerle paranın ayarında bir düzenleme yapıldı. Yani paranın ayarı düşürüldü eski tabirle.
Devalüasyon
yani bir nevi devalüasyon oldu.
Hı.
Bunun üzerine Yeniçeriler tabii normalde yine aynı maaş alıyorlar ama paranın alım gücü düşük olduğu için ayaklandılar. Fatih Sultan Mehmet'i ciddi manada tehdit ettiler. Fatih bu hadiseden çok ibret aldı. Yani Fatih'in düşünce yapısını teşekkül ettiren hadiselerden bir tanesi budur. Yani Yeniçerilerin bu isyanı.
İstanbul'u fetheden komutanı bile, padişahı
evet,
bile tehdit etmeyi.
Evet, fetihten önceydi ama yani bir iki sene önceydi ama yine bunu yaptılar. Çandarlı Halil Paşa'nın vaziyeti, dedesi Çelebi Sultan Mehmet'ten kardeşleriyle mücadelesi. Bunların hepsi Fatih'in kafasında bir yapı. İşte kardeş katlinin kanunlaştırması, devşirme vezirleri vazife hep bunlardandır. Yeniçeri Ocağı'nda zapturapt altına aldı Fatih Sultan Mehmet. Sayıları giderek arttı Yeniçerilerin. 20.000 kişi var Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Yarısı sipahi, yarısı Yeniçeri olmak üzere. Sultan 4. Murat zamanında yani 100 yıl sonra 100.000 kişi var. Tabii bunların çoğu Yeniçeri falan değil. Kağıt üzerinde Yeniçeri. Kimileri ölmüş, hala daha defterde ismi düşülmemiş. Maaşını başkaları alıyor. Hmm. Kiminin çocukları getirilmiş, kaydolmuş, kul olanlar. Öyle bir sistem var. Yani Yeniçeriler sadece devşirme çocuklar değil. Zaman içinde Türklerden de Yeniçeri yazılmış. Türk dedim, halktan da. Ki bu Yeniçeri Ocağı'nın bozulması olarak görülür tarihte. Çünkü halktan kimseler dışarıda ümidi olan kimsedir. Babası var, amcası var, ailesi var. Halbuki kışlada yatıp kalkan, o disiplinde olan kimsenin fazla dışarıdan ümidi olmaması lazım. Bu
bir sorumluluğunu da olmaması,
evet,
lazım.
Olmaması lazım.
Karşı.
Bu şeyi bozmuştur. Dejenerasyon. Ama bu arkasından da bu isyanlar ve bazı bu isyanların neticesinde bazı şeyler elde edebilmeleri. Mesela Sultan II. Osman'a isyan ettiler.
Ciddi bir klik olmuşlar bir süre sonra ve siyasilerin yönlendirmesiyle,
evet,
yönetim karşısında kendi istediklerini yaptıran bir otoriteye,
evet,
dönüşmüşler.
Ellerinde kılıç var, sayıları giderek arttılar. Kanuni Sultan Süleyman devrinde çok büyük popülariteleri vardı. Bilhassa sipahiler çok popülerdiler. Fetihlerde ciddi rol oynuyorlardı. Fakat aynı zamanda da İstanbul'da bir baskı grubuydular. Yani padişaha, hükümete karşı bir baskı grubuydu. Hatta ne hangi vilayette Yeniçeri varsa ki var, emniyet için oradalar. Oradaki vali üzerinde Yeniçeriler bir baskı grubu teşkil ediyor. Bir muhalefet partisi gibi bir baskı grubu veya bir basın gibi baskı grubu. Giderek bu vasıfları ön plana çıktı.
Halbuki yanında olması gerekirken.
Yanında olması gerekirken. Evet. Çünkü bir menfaat kulübü. Bunun çeşitli sebepleri var. Bu Kanuni Sultan Süleyman devri Kemal'in zevalinin başladığı devirdi. İlk defa bütçe açığı o zaman verilmiştir. Osmanlı Devleti'nin altın çağı Kanuni Sultan Süleyman devri. İlk bütçe açığı da o zaman verilmiştir. Çünkü fetihler, o milletin içinde anlata bitiremediği fetihler parayla oluyor.
Evet.
Bedava olmuyor.
Askere verdiğiniz dışında harcadığınız
o ne
çok
ki?
Büyük para.
O hiçbir şey değil. Şimdi öyledir. Şirketler tasarruf şeyine girdiği zaman ilk maaşları düşürür. Halbuki ona gelesi ne? Fetihler de muazzam para demektir. Köprüsüyle, yoluyla, her şeyiyle muazzam bir para demektir. Tabii ondan sonra savaşlar uzadı. Alman harpleri devamlı. Avrupalılar biliyorsunuz birlik oldular. Parça parçaydılar. Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Vestfalya'dan sonra birleştiler. Birleşince Osmanlı, artık Osmanlı'nın o ananevi askeri gücünün pek tesiri olmadı. Ve Yeniçeriler birikşer bozulmaya başladılar cephelerde. Bu onların moralini fevkalade çökertti. İkinci Osmanlı Devleti'nin yaşadığı para problemleri, iktisadi problemler askerlere de tesir etti. Herkese tesir ettiği gibi. Avrupa, Amerika'dan gelen altın gümüşle zenginleşirken Osmanlı ülkesinde bu yoktu. Böyle olunca nüfus da azdı. Onlar zenginleşti, Osmanlı ülkesi fakir kaldı. Keşiflerle ticaret yolları Osmanlı Devleti'nden uzaklaştı. Kanuni Sultan Süleyman buna bir tedbir olsun diye kapitülasyonları getirdi ama para etmedi. Bütün bunlar Osmanlı Devleti'nin inişe geçtiğini gösteriyor Kanuni devrinde. Tabi bu askerliğe de aksetti. Evet. Bu arada Şah İsmail'in ortaya çıkışı, İran'ı Şiileştirmesi, Doğu Anadolu'yu Şiileştirmesi ve burada ciddi Şii propagandalarını yapması ve Bektaşi tarikatının Hazreti Ali ile olan ananevi irtibatı, Şii değil Bektaşi tarikatı, Sünni bir tarikat ama bu Safevilerle İran'da bir temas meydana getirdi. Bektaşi tekkeleri yavaş yavaş Şiileşmeye başladı. Dejenere olmaya başladı. Bu tesir Yeniçerilere de aksetti ve Yeniçeriler yavaş yavaş koyu Sünni bir devletin Şii meşrepli ordusu haline dönüştü. Nasıl bir senkronizasyon olabilir bu iki? Bunu da takdirinize bırakıyorum. Bir başka sebep, şimdi ordu sefere gideceği zaman bu ordunun ayakkabı tamircisine ihtiyacı var, ayakkabı yapan ihtiyacı var, nalbant, her türlü işçiye gıda duvarcı, sıvacı, boyacı, marangoz. Bunlar kimler? Ordunun içinde bunlar yok. Bunlar dışarıdaki
sivil
esnaf.
Sivil halktan alınıyor.
Sivil halktan güvenilir kimseler müracaat ediyorlar. Bunlara ordu esnafı vesikası veriliyor. Rütbeli asker gibi bunlar sefere gidiyorlar. Para karşılığı bunu yaptırıyorlar. İcap ederse ganimetlerden de Haçova Meydan Muharebesi'nde hatta asker bozulduğu zaman bu ordu esnafı saldırıyor. Bunlar galibiyeti yani böyle de bir şeysi var. Yemekhaneciler falan hatta.
Fırın ekmek yapan.
Ona saldırdılar ve Haçova Meydan Muharebesi'ni zafere dönüştürdüler. Şimdi bu ordu esnafı tatlı bir iş. Yani sefere gidiyor sadece. Geri kalan zaman ticaret yapıyor. Bir de sefer iki türlü para kazanıyor. Yeniçeriler bu sefer esnaf, ordu esnafı oldular. Adı Yeniçeri defterinde oradan maaş alıyor. Halbuki o fırıncılık yapıyor. Nalbantlık yapıyor, demircilik yapıyor. Bir de oradan. Sefer oldu orduya gidiyor. Bu tabii ordunun disiplinin bozulmasına sebebiyet verdi.
Tek işi asker olmak olmaktan çıktı.
Şimdi Sultan II. Osman'a gelindiğinde bu bir Hotin seferine gitti. Hotin seferinde Yeniçeriler ciddi bir isteksizlik gösterdiler. Kıl payı zafer kazanıldı. Fakat Sultan II. Osman hedefleri gerçekleşmedi. Sultan II. Osman genç olmakla beraber çok idealist bir padişahtı. Baltık Denizi'ne çıkacaktı. Baltık Denizi'nden Avrupa'yı abluk altına alacaktı. Biraz hayal ama insan hayal ettiği müddetçe yaşar. Baktı ki askerlerden hayır yok. Döner dönmez dedi ki ben Yeniçeri Hoca'nın rotasını kaldıracağım. Anadolu halkından yeni bir ordu kuracağım. Çünkü Anadolu halkı eyalet askerleri zaten. Ama bunlar ateşli silahlar çıkınca geri planda kaldılar. Bunlar sadece kılıç.
Eğitimleri evet. Eksik bu noktada.
Ama şimdi artık Avrupa'da toplar, tüfekler var. Meydan muharebeleri yok artık. Yıllarca süren savaşlar var. Düşünün o Viyana muharebelerini falan. Yıllarca sürüyor. Bunda Yeniçeriler bir şey yapamıyor. Aciz, dejenere olmuş. Eyalet askerleri bir şey yapamaz. Yeni bir ordu kuracağım dedi. Yani gönüllülük ve maaş esasına kurulu. Ücretli ama kuvvetli bir ordu. Zaten Kuzey Afrika vilayetleri veya muhtar eyaletler normal asker verirdi. Yani onlarda tımar sistemi yoktu. Yani 5000 asker, 2000 asker onlar orduya asker gönderdi. Kırım keza böyleydi. Eflak Boğdan böyleydi. Bunu öğrendiler Yeniçeriler. Padişah hacca gidecek. Hac dönüşü asker toplayacaktı Suriye ve Anadolu Türkmenlerinden. Bunu öğrendiler ve padişahı tahttan indirdiler. Bununla da kalmadılar. Padişahı idam ettiler. Osmanlı çok feci şekilde öldürdüler. Bu Osmanlı tarihinde bir ilktir. İlk defa bir padişah tahttan indiriliyor ve öldürülüyor.
En kara günlerden biri.
Safalarda haile Osmaniye. Bu Yeniçerilere bir itimat verdi. Hatta Lamartine'in tabiriyle padişah kanının lezzetini tattılar. Bu artık onların asla zapturapt altına alınamayacağını gösteriyordu. Nitekim ondan sonra Sultan 4. Murat'a kaç kere ayaklandılar. Sultan 4. Murat çok sert bir padişahtı. Papuç bırakmadı ama
tarihe geçen sertliğin sebebi bu belki de.
Kaç vezir gitti. Hafız Ahmet Paşa gibi bir veziri öldü. Linç ettiler Yeniçeriler. Ama padişah
İstediği zaman
ezdi. Fakat abisinin düştüğü hatalara düşmedi. Yeniçerileri kontrol altında tuttu. Yani yoklama yaptırdı. Listede bulunmayanları attırdı. Yani bir ıslaha girişti ama ömür vefa etmedi.
Peki bir yandan da şimdi belki genç Osman kısmını biraz konuşmamız evet. lazım. Çünkü orada Yeniçerilerin yaptıkları aslında evet. Yeniçeri Teşkilatı için de bir yüz karası oldu ve unutulmadı.
Unutulmadı. O hadiseyi yapan 65. Orta kaldırıldı 4. Sultan Murat zamanında. Ulüfe dağıtılırdı. Her 3 ayda bir Yeniçerilere maaş veriliyor. Bunu ulüfe derler. Ulüfe arpalık demektir. Yani orada bile bir nezaket var. Sizin yaptığınız işe biz maaş veremeyiz ancak atınıza arpa olabilir. Bu ulüfe dağıtımı sarayda çok merasimle olurdu. Ortalar sırayla ölçülür. Çavuşu gelir paraları alır. 65. orta deyince yok cevabı gelirdi. Yok olsun diye hep birazdan bağırırlardı. Yeniçeriler zaten bu hadiseden çok üzüldüler. Sipahiler kesinlikle biz bu işe karışmadık dediler. Yeniçeri ortalarının çoğu genç Osman'ı öldürenleri lanetlediler bu hadise sebebiyle. Sonra gelen Sultan 4. Murat olanları cezalandırdı ama Yeniçeriler için bu bir leke oldu. Ve devlet hakkında Yeniçerileri üzerine bir çizgi çizmelerine.
Ondan sonraki ıslahatlar vesaire aslında hep bu merkez üzerinden hareket oldu.
Bu Sultan onu bir başka zaman konuş. Bu mühimdir Haile-i Osmaniye. Sultan İbrahim'i tahttan indirdiler ve öldürdüler. Ulema ile işbirliği yapıyorlar veya vezirlerle işbirliği yapıyorlar. Vezirler mesela memnun değilse padişahtan Yeniçerilerle anlaşıp onlara bir şeyler vaat edip darbe yapıyor. Bu tehlikeli. Ellerinde silah olan güç.
İnsanı satın almak ne kadar kolay.
Çok kolay. Eğer o şuur zayıflamışsa, manevi şuur zayıflamışsa ki zayıflamıştı artık. Yani Bektaşi Ocağı'nın da dejenere olmasıyla zayıflamıştı. Artık ondan sonra Yeniçeriler hep korkulan, çekinilen insanlar. Düşünün 18. asır padişahlarının çoğu İstanbul'da oturmamıştır. Devamlı Yeniçeri isyanları var. Her padişah tahta çıktığında cülüs bahşiş alıyor. Evet. Bu bahşiş almak için mesela isyan ediyor. Padişah indirelim, yeni padişah gelsin, cülüs bahşiş alalım.
Sadece o aradaki verecekleri 3-5 altın için.
Evet. Veya mesela fazla iş isteniyor kendinden. Savaş isteniyor. Onu istemiyorlar. Yeniçeri Hoca...
Ne yapacak peki savaşmayacaksın?
Oturacak, para kazanacak. Yeniçeri mesela ağasından memnun değil, subayından memnun değil, vezirden memnun değil. Bir de kullanılmaya tabii çok müsait.
Bir de böyle bir orduya güvenmek de artık
zaten
mümkün
güvenmiyor
değil
artık.
Ki. Yani valiler, arkanızı alıp savaşa çıkamazsınız.
Zaten bunlarla artık bunlara güvenmiyor zaten devlet. O 18. asır savaşlarında daha ziyade sekbanlar var. Her vali kapısında paralı askerler besliyor artık. Yani bir ara çözüm bulmuşlar. Hı hı. Yeniçeriler yine var ama esas orduda bunlar iş görüyor. Bu yeniçeriler sadece müfsitlik yapıyorlar eğer savaşa giderlerse. İstanbul'da bazı günler sokağa çıkamıyor insanlar. Herkese haraca kesiyorlar. Herkesin haracı var. Kapıya balta asıyor. O balta hangi ocağa aitse, ortaya aitse, birliğe, bölüye ona haraç ödüyor insanlar.
Ve mafya padişah, olmuşlar.
Mafya yani. Olmuşlar. Padişahlar çaresiz kaldılar. En son biliyorsunuz Sultan 3. Selim Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmaya azmetti. Önce bir Nizam-ı Cedid ordusu kurdu ki alternatif. Fakat Yeniçeriler erken davrandılar. Sultan 3. Selim de bir merhametli bir padişahtı. Merhametten maraz doğar. Üzerine gitmedi, affedici oldu. Bu onun sonunu getirdi. Yeniçeriler ayaklandılar, padişahı tahttan indirdiler. Nizam-ı Cedid'i dağıttılar. Padişahın tekrar tahta çıkacağı tehlikesiyle onu öldürdüler. Ve ondan sonra Sultan 4. Mustafa var. Sonra Sultan 2. Mahmut tahta çıktı. Sultan 2. Mahmut tahta çıktığında Yeniçeriler hakikaten bir kangren olmuş bir uzuv gibiydi. Ha bunun benzeri Roma'da da var. Equitatus'ta peditatuslar var. Yayalar, piyadeler. Strelitz var şeyde. Leibgeist var Avusturya'da. Benzerleri var ama Çarpetro mesela devri bitmiş olan bu sınıfı kaldırdı. Bu ilham verdi Osmanlılara. Sultan II. Mahmut artık bu ocağın beemal kaldırılmasını düşündü. Islahı falan kabil değil dedi. Bunu biz kaldırmalıyız. Tamamen kaldırmalıyız. Ama zamanını bekledi. Çünkü hala çok güçlülerdi. Ve 1826 senesinde devlet adamlarını yanına alarak, Yeniçeri Ocağı'nın başına kendi adamını tayin ederek, halkla onu destekleyerek Sancağı Şerif çıkarıldı. Ve Yeniçeri Ocağı kışlası topa tutuldu. Yeniçerilerden bir kısım padişahı tutuyordu.
Bu da bir tür darbe aslında. Darbedir, değil mi?
Evet. Topçular, cebeciler padişahın yanındaydılar. Ve Yeniçeri Ocağı topa tutularak ortadan kaldırıldı. Halk ve padişaha bağlı askerler buldukları Yeniçeri'yi öldürdüler. Cesetlerini denize attılar. Yeniçeriler dövmelerinden tanıyor. Düşün dövme yaptılar. İslamiyet'te dövme olmadı halde Yeniçeriler dövme yapmaya başlamışlar. Dövmelerinden tanıdılar. Dövmesini kazıtmaya başladı Yeniçeriler. Bu sefer o kazıttıkları yerden tanıdılar. Tabii. Yeniçerilere ait mezar taşları bile kırıldı. Çok az günümüze intikal etmiştir. Ancak İstanbul'un altı hep malum dehliz. O dehlizlere saklananlar bir de bir kayaya atlayıp Karadeniz'e veya işte güneye doğru kaçabilenler kurtuldular.
Günümüzde yani aslında modern bir şekilde seni ilave ediyorum. Seni artık burada
konumlandıracağım. Onu anlamayacağı 3. Selim'de anlaşıldı.
Evet. Yani onu yapamadı anladım. Bunu Osmanlı.
Evet, onu yapamadı.
Ya da belki toplum
şimdi
olarak.
Şimdi mesela soyadı 28, 23, 151, 55, 61 diye soyadı olanlar işte o kaçan Yeniçerilerin torunlarıdır. Yeniçerinin aile ismi olmaz ki. Orta ismi onu ifade ediyor. Ben 61. ortadan Ali Beş'e. Yani adım evet. O budur. Şimdi bazıları bir yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye denilen gönüllü ve mecburi esasa dayalı bugünkü ordunun.
Şimdiki ordunun
ne? Ordunun esasını evet. Kurdu. Sultan II. Mahmut. Şimdi bazıları Sultan II. Mahmut'u Yeniçeri Ocağı'nı ilave etmekten dolayı tenkit ederler. Ve buna delil olarak da hemen arkasından 1828 Osmanlı-Rus Savaşı'ndaki mağlubiyetimizi gösterir. Bu doğru değildir. Bir kere Yeniçeri Ocağı'nın zaten harplerde hiçbir yararlılık göstermediğini 18. asrı boyunca devam eden Osmanlı-Rus harpleri gösteriyor. Yani Yeniçeri Ocağı kalsaydı bile Osmanlı-Rus harbinde hiçbir şey yapamazdı. Ondan önceki iki büyük harpte ne yapmış ki 1828'de ne yapsın? Yunan isyanında ne yapmış? Bir avuç Yunanlı koskoca Osmanlı ordusunu yenip Yunanistan'da istiklalini ilan etti. Tamam yardım edenler oldu ama o yardım o kadar büyük boyutta değil. Rusya istemedi mesela Yunanistan'ın bağımsız olmasını. İngiltere istedi sadece. Oradan 3-5 tane romantik genç geldi. Buna rağmen Yeniçeriler ki çok Yeniçeri vardı. Mora ve Atina'da polis muhafızı olarak. Hiçbiri bir şey yapamadı. Hepsi kaçtılar. Yani Yeniçerilerin artık bitmiş olduğu, işe yaramaz olduğu anlamıştı. Bunu padişah anlamamıştı. Şimdikiler mi anlamışlar? Başka çare. Kangren olmuş bir uzuvdu. Kangren olmuş bir uzuvu iyileştirmek mümkün değil.
Kesmezseniz bütün başka vücuda yok. Zarar
evet.
Verir.
Padişah bunu gördü ve bunu yaptı. Bu hadiseye tarihte vakayı hayriye, hayırlı vaka adı veriliyor. Ve o zamandan sonra Yeniçerileri hatırlatan her şeye karşı bir alerji duyuldu. Hatta padişah Yeniçerileri hatırlatıyor diye eski kıyafetleri değiştirdi. Yani bunu bir Cumhuriyet Devri inkılabına benzetmemek lazım. Tamamen gene İslami bir kıyafet. Yani Sultan Mahmud'un getirdiği kıyafet gayri İslami değil. Fes şapka değil. Ama Yeniçerili hatırlatmasın. Resmi kıyafetle zaten halka karışmıyor. Memurlar artık Yeniçeriler gibi giyinmeyecekler. Yeniçeri mezar taşları. Evet. Şey, dize ceket. Kadar bir ceket. Buna İstanbulin adı veriyor. Gravat yok. Altta bol bir pantolon. Geniş bir pazar. Nitekim Sultan Mahmud'un ve Sultan Mecid'in resimleri var bu kıyafetler. Ve başta İslamiyet'e uygun bir serpuş olan fes. Ama halk her gene o modadır. Onu değiştiremezsiniz. Şimdi Yeniçeri mezar taşlarının kırıldığını söyledim bu alerji. Tabii en kötüsü Yeniçeriliği hatırlattığı için mehter. Mehterhane Hümayun'un lağvedilmesi olmuştur. Halbuki mehter bölükleri padişahın yanında yer almıştı. Yeniçerilerin değil. Buna rağmen mehterhanenin kaldırması çok sonradan tekrar kuruldu malum. Cumhuriyet'ten sonra 52'de tekrar kuruldu. Yeniçeri Ocağı ve şair kazan devrildi, söndürdü ocağı diye tarih düşürmüş İzzet Molla. Yeniçeriler böyle bir sırığın ucuna iki taraftan tutarlar, ortasına asılmış kazanla yemeklerini taşırlardı. Ve kazan kaldırmak demek isyan etmek manasına gelirdi o zaman. Yeniçeriler kazan kaldırır demek, çünkü sembolik bu. Çubuğu alıyorlar, boş kazanla yürüdükleri zaman anladınız ki Yeniçeriler o orta isyan ediyor. Kazan devrildi, içindeki ocak, Yeniçeri ocağı, evet. Ocak aynı zamanda ateş demek, evet. Söndürdü diye taahhüt düşmüş ve bütün İstanbul halkı bundan fevkalade memnun olmuştur.
Çok teşekkür ediyorum. Belki içinden seçtiğimiz konuları önümüzdeki günlerde büyüteç altına alıp.
İşte bizdeki darbe geleneğinin esası işte bu Yeniçerilere dayanıyor. Yani Yeniçeri ruhu hala ordunun içinde belli kişilerde yaşamıştı ve yaşamaya devam etmektedir.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hülya'nın sabahlar.